Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فل يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 25 Şehrivar 1400 Hicri Kameri, 9 Safer 1443 ve Miladi 16 Eylül 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Bedri Fırat ile Türkiye-Amerika ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki konumu, Kalıcı Tır ve Esma-ül Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Reisi Tacikistan'da. İran'ın akaryakıtı Lübnan'a ulaştı. İran'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesi son hızla devam ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran ile ilgili konuların incelenmesi son buldu. Irak Başbakanı İran ile ticaret için anlaştık dedi. Ve Siyonist rejim İsrail Filistinli esirlerin talepleri karşısında pes etti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şankay İşbirliği Zirvesi'ne katılmak ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti. Cumhurbaşkanı Reisi Duşanbe Havalimanı'nda Tacikistan Başbakanı Kahir Resulzade tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Reisi Tacikistan ziyareti çerçevesinde Duşanbe'nin ev sahipliğinde 16-17 Eylül tarihlerinde yapılacak Şankay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılacak. Reisinin Şankay İşbirliği Örgütü zirvesi kapsamında ilerlerde ikili temaslarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Reisi Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada bu gezi İran'ın Tacikistan ile ilişkileri için yeni bir sayfa olacak dedi. Tahran-Duşanbe ilişkilerinde de değinen reisi, İran'ın Tacikistan ile aynı dil ve kültüre sahip olduğunu belirterek, bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tacikistan ile ilişkiler de bu kapsamdadır, dedi. Cumhurbaşkanı reisi, bölgesel işbirliğine büyük önem veriyoruz. Tacikistan ile siyasi ve ekonomik münasebetlerimiz var. Hala devam ediyor. Ancak bu süreç kesintiye uğradı ve bu geziyle yeni bir sayfa açacağız diye konuştu.
İran'ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan 20 tankerin bugün sabah saatlerinde Lübnan topraklarına ulaştığı belirtildi. Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah, dün konuyla ilgili kaleme aldığı mesajında, Perşembe günü akaryakıt tanker konvoyunu karşılamak için Baalbek El Harmal bölgesinde insanların bir araya geleceğini öğrendim. Şerefli halkımızın büyük ve samimi desteğinin farkındayım dedi. Lübnan vatandaşlarını teşekkür eden Seyit Hasan Nasrullah, insanların sağlığı ve yakıt tankerinin korunması için tanker konvoyunun geçişi sırasında halkın toplanmamasını istedi. Hizbullah hareketi lideri Nasrullah, Amerika yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan milli parasıyla yakıt satın alma önerisini bulunmuştu. Nasrullah, İran'dan akaryakıt alımı konusunda ilişkin, 3. akaryakıt taşıyan geminin Lübnan'a gönderilmesi konusunda İranlarla anlaşmaya vardık. Lübnan'ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var demişti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 453 vatandaşın da COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 453 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 18.021 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116.072'ye, vaka sayısı 5.378.408'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 6.981'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 4.682.704'e ulaştı ifadesi kullanıldı. Test sayısı 30.672.916'ya ulaştı. İran'da vatandaşlara uygulanan toplam korona aşısı sayısı 40.320.175 doza yükselmiş oldu.
Viyana'da uluslararası kuruluşlarda Rusya'nın daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na İran'la işbirliğini tespit edilen nükleer parçacıklar konusu dahil siyasallaştırmama çağrısında bulundu. Sputnik'e göre ajans yönetim kurulu toplantısında konuşan Ulyanov, tespit edilen nükleer madde parçacıkları ile ilgili İran'a yöneltilen sorular eski ve hatta tarih öncesi niteliğe sahip olması ve günümüzde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından risklerin olmaması nedeniyle kurulun yakın dikkatini hak etmiyor. Bu soruların siyasallaştırılması sadece normal çalışmaları engelliyor. Hepimizin daha çok güncel olaylara ve görevlere odaklanması gerekiyor. Üstelik bu olay ve görevlerden yeterince var ifadesini kullandı. Ulyanov, ajans sekreterliği ile üye ülkeleri bu konularla ilgili gerilimi azaltma, bu konuları siyasallaştırmama ve İran'la sakin teknik işbirliğine destek olma çağrısına bulunarak siyasi spekülasyonların ve dış baskının verimsiz olduğunu ve sadece işi çıkmaza taşıyacağını kaydederiz dedi.
İran erkekler futbol milli takımı FIFA'nın en yeni sıralamasında Japonya ve Avustralya takımlarını geride bırakarak Asya'da ilk sırada yer aldı. İran'ın haberine göre Eylül ayında dünyada milli takımların gerçekleştirdiği rekabetlerin ardından FIFA tarafından yapılan yeni sıralamada İran futbol milli takımı yeniden Asya takımları arasında ilk sıraya yükselmeyi başardı. İran futbol milli takımı Dünya Kupası elemelerinde ikinci karşılaşmasında Irak milli takımını 3-0 yenmeyi ve 6 puan ile A grubunda ilk sırada yer almayı başardı.
Petrol Bakanı Cevat Oğuz, ülkenin rafinaj kapasitesinin önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde daha da artacağını belirtti. Meğer haber ajansının bildirdiğine göre İran'ın yeni petrol bakanı Cevat Oğuz, bir devlet televizyonu kanalına verdiği özel röportajda rafinerilerimizde petrol ve gaz kondensatı işletme kapasitesini artmamız gerekiyor. Bunun için iki plan hazırladık dedi. Ülkede yeni kurulacak petrol rafinerisi için 8 yatırımcının yatırım yapmaya hazır olduğunu söyleyen Oğuz, ülkenin rafinaj kapasitesinin önümüzdeki 3 ila 4 yıl içerisinde günde 2,2 milyon varilden 3,5 milyon varile çıkararak 1,5 kat daha artması bekleniyor ifadesini kullandı. Bakan Oğuz, İran'ın 150 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip olduğunu belirterek ülkenin petrol arama ve çıkarma alanında da iyi seviyede olduğunu aktardı.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi Tahran ile Bağdat münasebetlerini tarihi nitelerken İran ile ikili ticari ve ekonomik münasebetlerin geliştirmesi konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Irak Başbakanı Kazimi bugün Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada Tahran'da düzenlediği son ziyaretini işaretle Tahran ziyaretinde yetkililerle yaptığı görüşmelerinin verimli olduğunu kaydetti. El-Kazimi sözlerinin devamında Tahran ile Bağdat ilişkilerini tarihi ve sağlam niteledi. Irak Başbakanı El-Kazimi geçtiğimiz hafta üst düzey bir heyet başkanlığında Tahran'a günübirlik ziyaret düzenleyerek Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid Ali İbrahim Reis'i başta olmak üzere üst düzey İran yetkilileriyle görüş tatilinde bulundu. Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bu ziyaret hakkında yaptığı açıklamada El-Kazimi'nin ziyaretinin İran ile Irak'ın çok yakın ilişkileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Yemen töreninden sonra İran'ı ziyaret eden ilk üst düzey yabancı yetkili Irak Başbakanı El-Kazimi oldu.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığında olan toplam 8 PKK-YPG'li unsuru etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre komandolar 4'ü Fırat Kalkanı, 4'ü Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Anadolu Ajansı'na göre Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi. Suriye yönetimi Türkiye'nin bu ülke topraklarındaki varlığını işgal hareketi olarak niteleyerek Ankara'dan güçlerini çekmesini defalarca istemiştir.
Hakkari Şemdinli'de askeri araçların yoldan geçişi sırasında yaşanan patlamada 3 ağır 7 askerin yaralandığı bildirildi. Patlamanın yaşandığı bölgenin ise çok sayıda asker sevk edilerek ablukaya alındığı belirtildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Katune köyün Zevkan mezarında askeri araçların yer aldığı konvoyun geçişi sırasında patlama yaşandı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre patlama sonucu 7 asker yaralandı. Aralarında rütbeli askerlerin bulunduğu belirtilen yaralıların Yüksekova Devlet Hastanesi ve çevre hastanelerine kaldırıldığı bildiriliyor. Tedavileri süren askerlerden üçünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın yaşandığı bölgenin çok sayıda asker sevk edilerek ablukaya alındığı belirtildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 20 yıldır yurt sorunu çözemediler. Kırklar elden bütün Türkiye'ye sesleniyorum. 20 yıl değil, 1 yıl içinde yurt sorunu çözemezsem siyaseti bırakacağım dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırklar elinden bir düğün salonunda muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, tüm ülkenin mutlu ve beraber olması halinde millet olunacağını söyledi. Türkiye'de milletin sorunları altında ezildiğini, toplumun her kesiminden dert dinlediklerini belirten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti. İster çiftçi, ister emekli, ister kamyon şoförü, ister muhtara, ister sanayiciye sorun, herkes sorununu kendi penceresinden görüyor. Çiftçi üretmek, kazanmak ve alın teri dökmek istiyorum ama harcadığım emeğin karşılığını almak istiyorum diyor. Trakya'nın bereketli toprakları var. Çiftçi üretecek, kazanacak, gelir elde edecek, düğün derneği yapacak, ertesi yıla hazırlanacak. Buna takat kalmazsa ne yapacak? Bu sorunlardan Türkiye'nin arınması lazım.
Amerika'nın NATO daimi temsilciliği görevine aday gösterilen Julian Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Amerikan Kongresi'nde konuşan Smith, Rusya ile ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin S-400 alımına da değindi. Smith, Türkiye'ye zor sorular yöneltmeye ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Smith, öngörülebilir gelecekte Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini savundu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, S-500 karadan havaya füze sisteminin testlerinin tamamlanacağını ve söz konusu sistemin orduya tedarikinin başlandığını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov, yeni nesil S-500 hava savunma sistemine ilişkin denemeler yeni tamamlandı ve bu sistemin ilk tedarikleri başladı dedi. Borisov, Ağustos ayındaki bir açıklamasında da S-500 füze sisteminin seri üretimine başladıklarını kaydetmişti.
İşgal rejimi İsrail, Filistin'i sildiren taleplere karşısında pes etti. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
İşgal zindanlarındaki esir hareketinin isteklerinin işgal yönetimi tarafından kabul edildiğinin bildirilmesi üzerine Cuma günü başlatmayı planladığı toplu açlık grevi eylemini askıya aldığı bildirildi. Esirler hareketi 13 Eylül Pazartesi günü eylem konusunda kesin kararın alındığını bildirmiş, Salı günü akşam saatlerinde de eylem programıyla ilgili ayrıntıları açıklamıştı. Filistin Esirler Kulübü tarafından yapılan açıklamada Celbu hapishanesinden 6 esirin kaçmasından sonra İşgal yönetiminin intikam saldırıları ve uygulamaları başlatması sebebiyle gidişatın tehlikeli olduğuna gören esirlerin de buna karşı tüm cezaevlerinde toplu eylem başlatma kararı aldıklarını, ancak işgal yönetiminin esirlerin böyle toplu bir eylem başlatmalarının beraberinde bir halk direnişine de sebep olabileceğini görünce son derece kısa bir süre içinde geri adım atma kararı verdiğini ve esirlerin isteklerini kabul ederek cezaevlerinde 6 esirin özgürlük tüneliyle kaçması öncesindeki uygulamalara geri dönüleceğini bildirdiğini, böylece verilen ultimatumun eylem başlamadan amaçlarına ulaştığını duyurdu. Esirler Kulübü'nün konuyla ilgili açıklamasında buna binaen esirler hareketi de tam birlik ve uyum içinde eylem planını askıya almıştır ifadesine yer vererek, tünel eylemi gerçekleştiren esirleri ve işgal zindanlarında direnen tüm esirleri gönülden kutladığını dile getirdi. Kulüp tüm direniş hareketlerini ve ulusal kurumları da bu tecrübeden ders çıkarmaya, işgale karşı direniş sahasında güçleri birleştirmenin önemini dikkate almaya çağırdı. Esirler Hareketi pazartesi günü başlangıçta 1380 esirin katılacağı bir toplu açlık grevi başlatma kararı aldığını ve bu grevin de 17 Eylül Cuma günü başlayacağını bildirmiş, dün akşam da bu eylemin programını belirleyerek kamuoyuna duyurmuştu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan aşım haberleri sürüyor. Irak Haşi Şabi Neda Ordusu Komutanı Zuham El-Ceburi, terör örgütü IŞİD'in tehlikesinin azaldığını ve örgütün çok zayıfladığını belirtti. Haşi Şabi Komutanlarından Ceburi yaptığı açıklamada, IŞİD teoristlerinin hücrelerinin dağınık şekilde bazı noktalarda bulunduğu ve sınırlı bölgelerde faaliyet yaptığına temasla, örgüt mensuplarından ise uzak mesafeden keskin nişancılarıyla güvenlik noktalarına ateş açtığını kaydetti. Haşi Şabi komutanı Diyale vilayetinde IŞİD örgütünün saldırılarının %90'ının keskin nişancılar tarafından gerçekleştiğini işaretle, örgüt mensuplarından güvenlik ve Haşi Şabi güçleriyle her çatışmada kısa sürede firar etmek zorunda kaldıklarını vurguladı.
Yemen Devrimi Yüksek Komitesi Başkanı Eylül Devrimi 7. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, Suudi saldırganların sürekli saldırılarına rağmen Hudeyde vilayetine girmekte başarısız kaldıklarını, bu nedenle müzakere masasına oturduklarını kaydetti. Yemen Devrimi Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Ali Husi bugün 21 Eylül Devrimi yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Suudi-Amerikan koalisyonu güçleri ve kiralık unsurlarına hitap ederek size utanç verici yaklaşımınıza son vermeyi tavsiye ediyorum dedi. Husi saldırganlar ve kiralık güçlerin Hudeyde'ye giremediklerine işaretle onların her gün Hudeyde'de masum sakinleri katlettiğini vurguladı. Yemen Devrimi Yüksek Komitesi Başkanı Yemen askeri güçlerine de hitaben bu güçlerin direniş ve sağlam duruşunun onur kaynağı olduğunu belirtti.
Ve Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetinin amacının uluslararası camia ile diplomasi yoluyla iyi münasebetler kurmak olduğunu belirtti. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, uluslararası camia ile diplomasi yoluyla iyi münasebetler kurmak peşinde oldukları, Afganistan'ın menfaatlerinin uluslararası camianın menfaatleriyle aynı yönde olduğunu belirtti. Mücahit Taliban'ın yeni hükümeti muhtelif gruplara da yer vermeye çalıştığını işaretle uluslararası camiadan Afganistan'ın dondurulan mal varlığını serbest bırakmasını istedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Irak-Suriye sınır bölgelerine teröristlere destek için hava saldırıları başlığı altında. Bazı Iraklı kaynaklar çarşamba günü sabah saatlerinde Amerikan savaş uçaklarından Irak'ın Suriye sınırındaki bölgelerinde yer alan askeri mevzilere hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Aynı kaynaklar saldırı sonucu Haşhuşabi'ye ait iki aracın imha edildiğini aktardı. Ancak uluslararası koalisyon sözcüsü Wayne Maruto yaptığı açıklamada saldırının koalisyonun işi olmadığını ileri sürerken saldırının koalisyon ile herhangi bir ilgisi olmadığını da ileri iddia etti. Bu bağlamda dikkat edilmesi gereken ilk mesele Haşhuşabi'ye ait Kerkük ve Doğu Dicle Operasyon Komutanlığı'nın Kerkük'ün güneyindeki Er-Reşad bölgesinde güvenlik kontrol operasyonuna başlamış ve seçimlerin güvenlik ve istikrar içinde düzenlenmesi amacıyla yapılan bu operasyonu başarılı ve güçlü bir şekilde Haşhuşabi güçlerince yerine getirilmesidir. Irak'taki gelişmelerle ilgili önemli nokta ise Haşhuşabi ve ordu birliklerin operasyonun sonucu ülkenin batısı ve iç kesimlerinde terör örgütü IŞİD'e bağlı teröristlerin takip edilerek bazılarının da etkisiz hale getirilmesidir. Irak'tan gelen haberlere göre Irak güçleri bu bölgeleri teröristlerden temizlemek amacıyla yoğun şekilde faaliyet gösteriyor. Tabii ki Haşhuşabi'nin bu başarıları teröristlerin destekçilerine hayal kırıklığına uğratmıştır. Irak ordusu da 10 Ekim tarihinde düzenlenen parlamento seçimleri öncesinde bu seçimlerin başarılı ve güvenlik içinde düzenlenmesi için operasyon başlatmış ve bu çerçevede özel tedbirleri hayata geçiriyor. Ayrıca bu saldırılar ve gelişmeler 2020 yılında Irak parlamentosu tarafından onaylanan Amerikan askeri güçlerinin de bu ülkeden çekilmesini isteyen kararın uygulanması konusunu akıllara getiriyor.
Birçok bölge meseleleri uzmanı ve gözlemci terör örgütü IŞİD unsurlarının Irak'taki saldırıların bu ülkede olaylar çıkarmak ve güvenliğini bozmak amacıyla gerçekleştiğine inanıyor. Bu senaryo IŞİD teröristleri ve kiralık unsurlarının kullanılması suretiyle yapılarak Irak'ta güvenlik ortamının kötü olduğu gibi bir imaj yaratmak, Irak kamuoyunu seçimlerden önce ve sonra Amerikan askeri güçlerinin bu ülkeden çekilmesine ilişkin isteğinden vazgeçirmeye, hatta Amerikalıların askeri varlığının sürmesini desteklemesini sağlamaya çalışıyorlar. Diğer yandan Suriye ordu birlikleri Dera'nın batı bölgelerinde teröristleri yok etmeyi ve bastırmayı başardığı bir sırada Irak ve Suriye ortak sınır bölgelerinde bu saldırıların gerçekleşiyor olması kayda değer bir meseledir. Suriye ordu birlikleri Ürdün ortak sınırındaki bazı bölgelere girmek üzereyken Suriye sınırındaki mevzilerine hava saldırıları düzenlenmesi oldukça anlamlıdır. Aslında suç sayılan bu saldırılar Irak'ın içine belli mesajlar gönderirken Irak ve Suriye sınırlarının iki tarafındaki teröristlere moral vermek amacıyla gerçekleşiyor. Geçmişte işgal rejimi İsrail bu gibi girişimler ve saldırılarda bulunmuştur. Bu rejim teröristlerin tehlikede ve yok olmak üzere olduğunu hissettiği zamanlar komşu ülkelerin topraklarına saldırarak teröristlerin yardımına koşmuştur. Komşu ülkeler ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, uluslararası örgütlerin itirazlarına rağmen Siyonistler saldırılarına devam ediyor. Tabii bu saldırıların Washington'un desteği olmadan gerçekleştiğini düşünmemek gerekiyor. Şimdi uluslararası koalisyon ne kadar da Irak'ın Suriye sınırındaki bölgelerinde yer alan askeri mevzilere yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını iddia etse de, herkes Washington yönetiminin her zaman işgal rejimi ve saldırganlığının en büyük destekçisi olduğunu bilmekte.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Eylül 2020 normalleşme anlaşması üzerinden bir sene sonra başlığı altında. İsrail rejimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında Eylül 2020'de imzalanan normalleşme anlaşması üzerinden bir sene geçti. Fakat acaba bu anlaşma beklendiği gibi iki Arap ülkesi ve Siyonist rejimi için kazananları oldu mu? Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile Siyonist rejim arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da Netanyahu, Donald Trump ve iki Arap ülkesinin Dışişleri Bakanlarının katılımı ile Abraham ismi verilen anlaşma imzalandı. 15 Eylül'de anlaşmanın imzalandığı törene katılan 4 isimden Donald Trump ile Benjamin Netanyahu artık iktidarda değiller. Demek ki bu normalleşme anlaşması onların iktidarda kalmasını sağlama noktasında bir etkisi olmamıştır. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yöneticilerinin iddialarından biri, korsan rejim İsrail ile uzlaşmanın Filistin'in güvenliğini artıracağına dönüktür. Ancak bir senenin ardından bu iddianın asla doğru olmadığı kanıtlandı. Mayıs ayındaki Kudüs Kalıcı Savaşı bir kez daha normalleşme anlaşmasının hedefi hakkında gündeme getirilen bu iddianın ne kadar yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Böylece Abraham Anlaşması hiçbir kazanımı olmadığı gibi pratikte de işgal rejiminin Filistinlilere karşı şiddet ve cinayetinin de tırmanmasına yol açmıştır. Geçen bir senede işgal edilen Filistin topraklarında yaşayan birçok sayıda Siyonist, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmiştir. Abu Dhabi, Manama ve Tel Aviv'de taraflar, büyükelçilikler, aşçılar, İsrail rejimi yetkilileri, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne, bu iki Arap ülkesinin yetkilileri de Tel Aviv'e ziyarette bulundular. Bu girişimler iki Arap ülkesinin Siyonist rejim ile ilişkilerindeki tavuğu kırsa da pratikte anlaşma taraflarından hiçbirinin ekonomik menfaatlerini karşılayamadı.
Başka bir konu ise bu anlaşmanın İsrail için yararlı olmasıdır. İsrail rejimi bu anlaşma ile kısmen kendi siyasi menfaatini sağlayıp iki Arap ülkesiyle ilişkilerini güçlendirmeyi başarsa da ancak bu anlaşma İsrail'in ekonomi ve güvenlik boyutlarında karşı karşıya kaldığı meydan okumaların azalmasına yol açmadı. Bunun nedenlerinden biri Arap dünyası kamuoyunun işgal rejimine karşı öfke ve nefretinin söz konusu Arap ülkelerinin bu yaklaşımları ve İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetinin artması yüzünden daha da artmış olmasıdır. Bu doğrultuda Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Siyonist Rejim İç Güvenlik Araştırma Merkezi yeni bir stratejik raporunda İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme anlaşmasının önündeki meselelere dikkat çekerek normalleşme anlaşmasının önündeki en belirgin sorun ve meselelerden birinin Arap kamuoyunun tutumu olduğunu belirtti. İsrail'in Mısır ve Ürdün ile barış anlaşmasında yaşandığı gibi Arap milletlerinin İsrail'e karşı tutucu bir yaklaşım içinde olduğunu ve ona karşı düşman olduğunu yazdı. Aynı merkez, normalleşme anlaşmalarının şimdiye kadar İsrail'in karşı karşıya kaldığı stratejik sorunların çözümüne katkı sağlamadığını da vurguladı. Siyonist rejim televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Siyonist uzman Gili Cohen, Tel Aviv'in üst düzey kaynaklarından naklen normalleşme anlaşmasının avantajlarının İsrail rejimi için beklenenden çok küçük olduğuna vurgu yaptı. Tüm taraflar bu anlaşmalara büyük ümitler bağladıktan sonra geçen bir senede kamuoyu ortamı kayda değer biçimde değişti. Bu değişiklik sadece Amerika ve İsrail'de hükümetin değişmesiyle ilgili değil, kamuoyu nefret benzeri bir duygu ile dolmuştur. Bu şartlara göre Royal Yom sitesi bazı Arap rejimleriyle işgal rejimi arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarının ardından Siyonist basınına yansıyan yorum ve yazılardan bu anlaşmaların fiyasko verdiği net olarak görüldüğünü yazdı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika'nın Orta Doğu'da bulunmaya devam etmek istiyorsa Türkiye ile işbirliği yapması gerektiğini söyledi geçtiğimiz günlerde. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair son günlerde açıklamalarda bulundu ve biz de bugün sohbetimizde Türkiye ile Amerika arasındaki bu ilişkileri son sıralarda nasıl bir seviyeye gelmiştir diye konuşup analiz etmeye çalışacağız bugünkü röportajımızda. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi son sıralarda Türkiye ile Amerika ilişkileri aslında tabiri caizse biraz inişli çıkışlı bir aşamadan geçti ve hala da öyle bir seviyede kendisini hissettirmektedir. Acaba Türkiye-Amerika ilişkileri Biden döneminde bir ilerleme mi kaydetti yoksa gerilime mi gitti? Siz nasıl tespit ediyorsunuz? Özellikle bölgemizdeki olup biten olaylara bakarak nasıl bir analiz yapmak mümkün?
Daha önce Türkiye ilişkileri zaman zaman eski Cumhurbaşkanı, Amerikan Cumhurbaşkanı ile olan münasebetleri biraz gizli kapalı bir şekilde gelişmekteydi. Türkiye o dönemde bazı yanlışlarını o gizli kapaklı şekilde üstünü örtmek istiyordu ve örttü ve son dönemde Biden'ın seçimi kazanmasıyla beraber yeni bir dönem başladı. Bu dönemde daha çok Amerikan ilişkilerini ve Amerikan dış siyaseti esas alınarak hareket etmektedir. Bu da Amerika'nın çıkarları doğrultusunda bir siyaset gitmektedir. Bireysellikten devlet çıkarlarına esas olmak böyle bir yolu seçmesi. Biden Türkiye ile olan eski Cumhurbaşkanı dönemi, devlet başkanı dönemindeki dışında yeni bir sürece girdi. Elbette Türkiye bu dönemde gerek NATO mensubu olması ve buna karşı Rusya ile olan savunma sanayi ve savunma alanındaki anlaşmaları ve ilişkileri doğrultusunda Amerika'nın tepkisine neden oldu ve hala o tepkiler devam etmektedir. Yani Türkiye hem Sovyetler Birliği'yle beraber hareket etmesi ve NATO üyesi olmasına rağmen silah araçları ve gereçlerini, ihtiyaçlarını Sovyetler Birliği'nde karşılaması gerek NATO çevreleri olsun ve bir tepki de Amerika Birleşik Devletleri'nde geldi. Bu tepkiler hala devam etmektedir. Türkiye Savunma Bakanı'nın söylemi öyle tehditleri veya bizimle beraber hareket etmesi Amerika devletlerinin bunu hesaplayarak böyle bir ilişkiyi kurar. Veya yüzeysel olarak günübirlik siyasetlerin dışında uzun vadeli döneme dayalı bir siyaset gitmektedir. Ve bunun da hesapları sadece Türkiye'de tüm Orta Doğu'yu ilgilendiren bir hesaplama ve bir siyaset gitmektedir. Türkiye'nin gerek komşularıyla olan saldırgan politikası ve gerek Suriye ve Irak'a olan politika ve Akdeniz'deki yayılmacı politikasını dış ülkeler tarafında tepkiyle karşılama, Amerika Birleşik Devletleri de buna tepkiyle yaklaştı. Bunun düzelmemesi halinde Amerika devletlerinin Türkiye ile bir ilişkiyi ve eski şekilde bir siyasetin devam etmesini istemiyor. Ha, Türkiye bu konuda eğer siyasetinde değişikliğe giderse eski tarz bir yöntem, yani NATO'nun işte daha önceki dönemlerdeki siyasetine çizgisine gelirse belki biraz yeni bir ilişki dönemi başlayabilir. Aksi takdirde hem Sovyetler Birliği'yle hem Amerika ile beraber bir savunma veya dış ilişkilerini sürdürmek biraz zor olur.
Doğru. Hocam, şimdi Türkiye ile Amerika arasında bir takım sorunların bulunduğunu biliyoruz. Bunların başında S-400 hava savunma sistemi ve Amerika'dan almak istediği Türkiye'nin bu F-35 meselesi var gündemde. Hala da konuşuluyor. Belli başlı bir çözüme ulaşmamıştır her iki konuda. Acaba bunun nedeni Amerika'nın Suriye'de Kürt gruplarla ittifak kurması mı? Yoksa bundan öteye başka bir nedenlerden var acaba?
Bu da bir sorunun bir parçası olabilir ama asıl sebebi, yani Türkiye NATO mensubu olması ve NATO üyesi olması münasebetiyle tamamen kendi ülkelerine ve atmış olduğu imzaya ters düşerek Sovyetler Birliği ile bir NATO ülkesi ilk olarak böyle bir anlaşma yaptı ve bu da haklı olarak NATO'nun mensubu olması sebebiyle tepkiyle karşılandı. Yani bunun Sovyetler Birliği'nde alacağı savunma sistemi füzelerinin bu tamamen NATO ülkelerinin bize yönelik bir program dahilinde olduğunu söylemesi ve bu kaygılara neden oldu. İleriki dönemlerde Sovyetler Birliği'nin bu sistemi tamamen bize çevirmesi gibi bir durumla karşılaşması gibi kaygıları vardır. Elbette bu hesaplamalar veya bu kaygılar yersiz de değil. Ama Türkiye bu nedenle eğer Sovyetler Birliği ile savunma sanayi sistemi füzelerinin yerleştirip ileriki dönemlerde farklı bir ilişkiye girerse tamamen bu ilişkinin kopmasına neden olur. Elbette Türkiye'de bazen işte selefi hareketlerle olan ilişkisi Suriye konusunda tamamen Amerika Birleşik Devletleri ile ters düşmesine neden oldu. Ve bu da bir sorunun diğer bir boyutu. Asıl sorunun boyutu Sovyetler Birliği ile olan ilişkileri ve anlaşmalarıdır.
Doğru. Kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedri Hocam. Sağ olun.
İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye-Amerikan ilişkileri konusu etrafında kısaca söyleyişimizi sizinle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde İran'ın Viyana'da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım Garibabadi'nin İran'ın nükleer tesislerinde uyguladığı sert güvenlik tedbirlerinin mantıklı olduğunu vurgulaması, İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi'nin İran'ın Irak'a ihracatı son 5 ayda bir önceki yıla göre %31 artış gösterdiğini söylemesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejimle ilişkilerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Hilal firması Siyonist rejim İsrail ile Yemen'in Sokotra adasının merkezi Hudaybu kentinin hava limanında Korsan İsrail Hava Kuvvetleri için bir casusluk merkezi kurmak üzere anlaşma imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri, Siyonist rejim İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak bu rejimle gizli ilişkilerini aleni etmesinden sonra şimdi de Yemen'in Sokotra adasının kapılarını Siyonist rejimin askeri varlığına açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bu doğrultuda Korsan İsrail'i Sokotra adasında askeri üs, hava alanı ve komünikasyon şebekesi kurma imtiyazını vererek bu tehlikeli adımı ile Siyonist düşmana stratejik önem arz eden bu bölgede önemli fırsat sağlıyor. Konuyla ilgili medyada yayınlanan raporda Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail Deniz Kuvvetleri uzmanlarının gözetiminde askeri havalimanı inşa etme amacı Mekran Denizi ve Bab-ül-Mendeb Boğazı ve Afrika boynuzunda gemilerin seyrini rasat etme şeklinde açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri bir süre önce Korsan İsrail'e ait askeri teçhizat taşıyan birkaç gemiyi Sokotra limanına yanaştırmıştı.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinli direnişçilere baskın düzenlemesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberleri yer verilirken, Cevan gazetesinde İran ordusu başkomutan yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari'nin İran'ın her türlü askeri tehdide karşı hazırlıklı olduğuna dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami İran Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Habibullah Seyyari, bize karşı gelecek tehditlere dünyanın neresinde olursa olsun kesinlikle karşılık veririz uyarısında bulundu. İran'ın stratejik deniz kuvvetlerinin ilerleme süreci hakkında açıklama yapan Seyyari, deniz kuvvetleri şimdiye kadar Kızıldeniz ve Bab-ül-Mendeb'de İranlı 5000 ticari gemiye koruma sağladı dedi. Seyyari şimdiye kadar deniz korsanları ile 255 kez sıcak temasa geçtiklerini, İran ve Çin'e ait kaçırılan iki gemiyi de deniz korsanlarının elinden kurtardıklarını söyledi. Seyyari bundan başka yine diğer ülkelere ait 25 ticari gemiyi de kurtardıklarını belirterek, halihazırda İran'ın 77. Deniz Görev Grubu Kızıldeniz'de görev yapıyor dedi. General Seyyari, deniz kuvvetlerinin uluslararası açık denizlere ve okyanuslara gönderdiği deniz görev gruplarının başında 75. Deniz Görev Grubu'nun yer aldığını, 75. Deniz Görev Grubu'nun 45 bin kilometre yol kat ederek 55 ülke, 10 deniz, 8 kanal ve 3 boğazı yiyecek ve yakıt temin etmek üzere hiçbir limana yanaşmaksızın açtığını ifade etti. Amiral Seyyari, küresel emperyalizm 75. Deniz Görev Grubu'nun rotasında yer alan birçok ülkeyi bu deniz görev grubuna limanlarına yanaşma izni vermemeleri için tehdit etti. Ancak 75. Deniz Görev Grubu hiçbir ülkeden limanlarına yanaşma talebinde bulunmadı dedi.
Hemşehri gazetesinde ise Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Haşişşabi Hareketi komutanlarına Kasım Kariti, Amerikan terör devletinin teröristleri korumak için hareketin İHA'larının keşif uçuşlarına engel olduğunu açıkladı. Haşişşabi'nin 41. Tugayı komutanı Kariti, Irak'ın hava sahası hala Amerikalıların kontrolünde olduğunu belirtti. Komutan Kariti, Amerika Haşişşabi İHA'larının uçuşunu aksatarak teröristlerin hareketlerinin rasat edilmesine engel oluyor dedi. Komutan Kariti, hareketin İHA'ları uçabildikleri takdirde teröristlerin en ufak hareketini rasat edebileceklerini ancak Irak'ın hava sahası Amerikalıların kontrolünde bulunduğundan bunu yapamadıklarını ifade etti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Düşmanı tanımak, her milletin tehditleri bertaraf etme ve kendini savunmada en temel konulardan biri sayılır. Nitekim nice millet tarih boyunca düşmandan gaflet ettikleri ve gerekli siyasi ve sosyal bilinç ve basireten yoksun oldukları ve zamanında doğru tavır sergilemedikleri için düşmanları tarafından helak olmuştur. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Düşmanı karşısında gaflet uykusuna dalanları düşman hileleri daldığı gaflet uykusundan uyandırır.
İslami İran'da son 40 küsur yılda düşmanlar İslam Cumhuriyeti nizamı önünde birçok pusu kurdu. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle hak ehli olanların hayrını asla istemeyen düşmanlar, insanları Allah yolundan caydırmak için ellerinden gelen her şeyi yapar ve hak ehli olanları küfür ehli yapmaya çalışır. Bunlar Müslümanları silahlarından ve savaş teçhizatlarından gafil bırakmaya çalışır ve hakkı yok etmek için her türlü yola başvurur.
Bugünkü sohbetimizde masaya yatırdığımız İran Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarının devamı ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin ülkenin savunma sanayinde tedbirlerini ve stratejik politikalarını gözden geçirmek üzere İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Hava Uzay Komutanı General Emirali Hacizade'yi konuk oluyoruz. General Hacizade, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin ülkenin savunma sanayinde etkisini ve özellikle son 30 yılda rolunu çok belirleyeceğini nitelerken bu tedbirleri dinlemeye değerli örnekler verdi.
Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacizade açıklamasında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin düşmanı tanıma becerisi ve istihbarat zekasına vurgu yaparak şöyle diyor. Ayetullah Hamenei'nin düşmanı tanıma becerisi ve istihbarat alanında zekası sayesinde birçok durumda ülkeyi sıkıntıya sürüklemeyi amaçlayan düşmanların tuzağına düşmememize vesile oldu. Öyle ki hatta bazen nizamın üst düzey yetkilileri bu komploların farkında değildi. Fakat Ayetullah Hamenei'nin dirayetiyle ülke bu komplolardan sağ salim kurtulmayı başardı.
General Hacizade bu durumun şu örneği de veriyor. Irak'ın 1. Savaşı'nda Kuveyt'i kurtarma operasyonu konusunda nizamın birçok üst düzey yöneticisi bu savaşta Saddam'ın yanında yer almamızı ve Amerika ile savaşmamızı öneriyordu. Ancak bunun bir tuzak olduğunu ve cephenin her iki tarafı batıl olduğunu en iyi biçimde tespit eden kişi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei oldu. Ayetullah Hamenei ülkenin bu tuzağa düşmesine müsaade etmedi. Şimdi de çevremizde birçok ülke askeri alanlarda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıları bu ülkelerin askeri gücünü yıpratmak isteyen Amerika ve İsrail patentli projelerdir. Hatta Suriye ve Irak'ta IŞİD ve diğer tekfirci terör örgütleri ortaya çıkınca birçokları İran'ın bu ülkelere destek vermemesinden söz ediyordu. Ancak Ayetullah Hamenei bu ülkelere destek verilmesi gerektiğini savundu. Nitekim eğer o günlerde doğru karar alınmamış olsaydı bugün ülkemizin içinde IŞİD teröristleriyle mücadele etmek zorunda kalacaktık.
Tahran Radyosu.
Düşmanların her biri kendine has özellikleri ve buna göre de onlara karşı özel mücadele yolları vardır. Her bir düşman için özel politikaları izlemek ve hiçbir politikada ifrat ve tefrite kaçmamak gerekir. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu bağlamda kendimize yeter hale gelmeyi ve silahlı kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu silah ve teçhizatı kendi imkanlarımızla yapmaya vurgu yaparak bu durum düşman komplolarını etkisiz hale getireceğine inanıyordu.
General Hacizade bu konuda şöyle dedi. Eğer biz başka ülkeler gibi savaş uçağı yapmakla uğraşsaydık yine onlardan 50 yıl geride olacaktık. Ancak tutumumuzu uçak yerine füze kullanmaya çevirince şimdi düşmanların tehditlerine en güçlü biçimde karşılık verebiliyoruz. Ayetullah Hamenei'nin bazı zaman dilimlerinde askeri tarihin yönünü değiştirmiştir. Örneğin 1984 yılında savaş sırasında zar zor birkaç füze ithal edebildik. Ayetullah Hamenei bu füzelerden az sayıda füze üzerinde tersine mühendislik yapılmasına inanıyordu. Oysa o günlerde biz çok şiddetli bir şekilde füzeye ihtiyaç duyuyorduk. Ancak Ayetullah Hamenei zorlu kararı vermişti ve o yıllarda İran'da ilk füze fabrikasının temeli atıldı ki bu da konunun önemini gösteriyordu. Üstelik o günlerde biz bu iş için gerekli altyapılardan ve teknolojilerden yoksunduk.
Her milletin hedeflerine ulaşmakta bilimin rolü önemli olduğundan, İslami İran düşmanlarının en önemli uğraşlarından biri, İran'ın bilimsel sürekli ilerleme kaydetmesine engel olmaktır. Bu gerçeğin bilincinde olan İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, sürekli eğitimi, araştırmaya ve çeşitli bilim dallarını geliştirmeye vurgu yaparak, düşman karşısında nasıl tepki verileceğine karar vermeden önce, ilkin düşmanı tanımak, hedeflerini tespit etmek, darbe indirme yöntemlerini ve nasıl hedeflerine ulaştırabilmek ve zayıf ve güçlü yönlerini irdelemek gerektiğini belirtiyor.
Thank you.
Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacizade İslami Kılıb Rehberi Ayetullah Hamine'yi açısından füze sanayimizde araştırmanın önemine işaretle şöyle dedi. 1970'li yıllarda ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından İran'a iyi öneriler gelmeye başladı. O günlerde Kuzey Kore'den 2,5 milyon dolara satın aldığımız füzeleri 500 bin dolara ve rampalarını da 100 bin dolara veriyorlardı. Füze birliğinde hiç kimse bu alımlara karşı değildi. Bilakis herkes gidip hemen satın alalım diyordu. Ancak İslami nizamda bir tek kişi buna karşıydı ki o da Ayetullah Hamine'ydi. Ayetullah Hamine'yi çok sert bir şekilde karşı çıktı ve bu alımın peşine bırakın dedi. Zira amacı sonuca ulaşmakta olan füze araştırmalarının durmamasını sağlamaktı.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri hava savunmada da kendini yeter hale geldiğini belirterek şöyle devam etti. Ben 2003 yılında hava savunmanın komutanı oldum. O günlerde yerli teçhizatımız yoktu. Savunma sistemlerine baktığımda karmaşıklığı karadan karaya kullanılan silahların yüzlerce katı olduğunu gördüm ve bu alanda hiçbir şey yapamayacağımızı zannettim. O sıralarda var olan tehditlere göre Ruslar geldiler ve bize onların BUK sistemlerini satın almayı önerdiler. Bir iki heyet de Rusya'ya gittiler. Tam o sıralarda Ayetullah Hamine'yi şöyle dedi. Şimdi heyet gitmek istiyorsa gitsin ama benim tercihim yerli sistemlerden yanadır. Böylece alım işi iptal edildi ve biz de var gücümüzle bu konunun üzerinde odaklandık ve sonuçta 3 Hordat, Tebes ve Rad gibi hava savunma sistemlerini yaptık.
General Hacizade şöyle devam etti. Bugün füze, hava savunma, İHA, elektronik savaş ve diğer birçok alanda uluslararası düzeydeyiz. Yani eğer iktisadi alanda hedefler bölgesel seviyede ise askeri alanda asla bölgesel seviye söz konusu değildir. Yani eğer dünyada 20 ülke iyi ve kaliteli radar yapıyorsa biz de mutlaka o ülkelerden biriyiz. İHA yapımında biz dünyanın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Üstelik tüm bu başarıları en ağır yaptırım şartları altında elde ettik. Biz hatta başka ülkeleri ziyaret edemiyorduk. Yani dünyanın askeri fuarlarını da bizim ziyaretimizi kapattılar. Ama biz bu şartlara rağmen şimdiki konuma geldik ki tüm bunlar Ayetullah Hamine'yi ekseninde gerçekleşti.
Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacizade İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamine'nin füze alanına hakimiyetini de işaret ederek şöyle dedi. Biz füze konusunda füzelerin hızı ve diğer bazı özellikleri üzerinde odaklanmıştık. Ancak Ayetullah Hamine'yi füzelerin nokta vuruşu ve tam isabet yapması üzerinde odaklanmamızı istedi. Biz yıllar sonra tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer terör örgütleri ile mücadelemizde bu noktanın önemini fark ettik. Zira IŞİD teröristleri halkın arasına karışıyordu ve eğer hedef almakta dikkatli olmasaydık siviller de zarar görecekti. Şimdi ise bazı yeni icatların üzerinde çalışıyoruz. Öyle ki füze alanında adını duyuran bazı ülkelerden bile öndeyiz ve bunu hem Amerika ve hem Avrupa itiraf ediyor. Örneğin biz IŞİD teröristlerini hedef aldığımızda tüm dünya buna şahit oldu ve bizi takdir ettiler.
Hava Uzay Kuvveti Komutanı General Hacizade açıklamasını şöyle noktaladı. Eğer Ayetullah Hamine'nin tüm alanlarda tavsiyelerine, tedbirlerine ve reçetelerine ciddiye alırsak buna yol haritası olarak kullanabiliriz. Ayetullah Hamine'yi 30 yılı aşkın bir süredir tüm alanlarda deneyim sahibi olmuştur ve bu da önemli bir sermayedir. Kalkınma ve başarılı olma sırrı ve stratejisi belirlenmiştir. Gerçi bu yol bazı komutanlarca izlendi fakat yine de toplu bir hareket sayılır ve tüm yöneticilerin bir olması önemli bir zarurettir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 10. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın musibetlerden dolayı sahip olduğu muazzam konumundan söz ederken, İslam dininin İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın sabır ve direnişine dayanarak baki olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuyu ele alacağız. Aşura gününde Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha bunca azizinin kurbangaha gittiği ve şehit olduğuna kendi gözleriyle şahit oldu. Hüseyin bin Ali Seyyid-i Şehedâ'yı gördü. Abbas'ı gördü. Ali Ekber'i gördü. Kasım'ı gördü. Kendi evlatlarını gördü. Diğer kardeşlerini gördü. Şehadetin ardından onca üzüntü gördü. Düşmanın saldırısı, saygısızlığını, çocukların, kadınların koruma sorumluluğunu, bu musibetlerin büyüklüğü cismani zorluklarla kıyaslanabilir mi? Fakat bunca musibete karşı Zeynep yüce Allah'a, "Tanrım, beni kurtar," demedi. Aşura gününde "Allah'ım bizden kabul et," diye arz etti. Elleri önünde, gözleri önünde kardeşinin paramparça bedenini görüyor ve "Allah'ım bu kurbanı bizden kabul et," diye arz ediyor. Ondan nasıl gördün diye sorulunca şöyle buyuruyor: "Güzellikten başka bir şey görmedim." Bunca musibet Hazreti Zeynep-i Kübra gözünde güzeldir. Zira Allah tarafındandır. Zira onun içindir. Onun yolundadır. Onun sözünün yüceltilmesi yolundadır. Bakın bu makama. Böyle bir sabrın makamına, hak ve hakikate bunca gönül bağlayana. Kur'an-ı Kerim'in asi için anlattığı makamdan ne kadar farklıdır. Bu Hazreti Zeynep'in makamını gösteriyor. Allah için çalışmak böyledir. Bu yüzden Zeynep'in adı ve Zeynep'in işi bugün modeldir ve dünyada kalıcıdır. İslam dininin bekası, Allah yolunun bekası, bu yolun Allah kullarına devam etmesi buna dayanmıştır. Güç ve yardım almıştır. Hüseyin bin Ali'nin yaptığından ve Zeynep-i Kübra'nın işinden. Yani o muazzam sabır, o duruş, zorluklar ve acılara dayanmak. Bugün sizlerin dünyada dini değerlerin yaygın değerler olduğunu görmenize sebep olmuştur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 86. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlere kısaca zorluklar ve acılara dayanan, ceza vermede acele etmeyen, her zaman sabırlı olan sabur hakkında konuşacağız. Sabır ile ilgili kelimeler Kur'an-ı Kerim'de en az 90 kez geçmektedir ve her biri yararlı konularla beraberdir.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde Allah zatının kimse tarafından erişilmez ve tanınmaz ve fakat kulların ulaşabildiği tek şeyin Allah'ın özellikleri ve mübarek isimleri olduğunu belirttik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Aziz ve celil olan Allah için 99 isim vardır. Kim ki Allah'ı o isimlerle çağırırsa duası kabul edilir ve onları sayan kimse ise cennete girer. Tabii ki Esmaül Hüsna'yı saymaktan hedef, kendi canımıza onların ışığını yansıtmak ve onlarla donanmak, o ahlaka bürünmek, o yolu izlemek ve o özelliklere benzemeye çalışmaktır.
Bugünkü sohbetimizde Esmaül Hüsna'dan 99. mübarek ismi yani sabur hakkında konuşacağımızı belirttik. Sözlükte tahammül etmek, kendine tutmak, sızlanmamak anlamındaki sabır kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olan sabur çok sabırlı demektir. Tabi sabur Allah'a nispet edildiğinde günahkarları cezalandırma konusunda acele etmeyip lütfuyla muamele eden, kulların isyanı ve küfrüne karşı etkilenmeyen anlamındadır.
İnsan Allah'a kulluk ve itaat etmekle muvazzaf olmakla birlikte irade sahibi biri olarak kendi iradesi ve isteğine göre sapabilir ve günah ve masiyet bataklığına boğulabilir. Bu durumda sabur olan Allah isyan eden kulları aniden cezalandırıp onları yok edebilme gücüne sahip olmasına rağmen onların belki hakkı bulup sapkınlıktan kurtulabilecekleri için mümkün mertebe son ana kadar onlara fırsat veriyor.
Sabur ismi şerifi anlam olarak Esmaül Hüsna'dan Mübarek Halim ismine yakındır. Her iki sözcük halk arasında birbirine yerine geçebiliyor ve her ikisi aynı anlam taşıyor. Fakat aralarında bazı farklılıklar vardır. Hilm, insan konusunda kişinin gazap ve duygularından kaynaklanan heyecanlara karşı huzur, güven ve sabır kazanması anlamındadır. Bu yüzden hilmin, gazabın karşısı olduğu söyleniyor.
Fakat sabır daha geniş ve kapsamlı anlamı vardır. Zira sabır üç şey hakkında geçerlidir. Biri şeytanın ve nefsin vesveselerini, ikincisi Allah'a ibadet ve itaatın zorluklarına ve üçüncüsü ise nazil olan musibetler ve belalara. Öyle ki sabır insan olaylardan önceki vakur görünüş ve huzura sahiptir ve dilini şikayetten ve organlarını da anormal hareketlerden sakındırır.
Allah sabırdır ve peygamberleri ve onları izleyenlerini de sabırlı olmaya davet ediyor. Allahu Teala peygamberler ve iyilerin zafer sırrının dinin tebliği sırasında zorluklara ve musibetlere karşı sabırlı olmaları olduğunu belirtiyor. Bu yüzden sabır kelimesinden türeyen kelimeler Kur'an-ı Kerim'de de en az 90 kez zikredilmiş ve her defasında beraberinde yer aldığı konulara da değinmiştir. Bu ayetlerden biri Bakara suresinin 153. ayetidir. Allah Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam da sabrın konumu ve değeri hakkında şöyle buyuruyor. Sabırlı olun, zira sabır ve imanın birbirine konumu tıpkı baş ve beden gibidir. Ve bedenin başsız yararlı olmadığı gibi sabırsız imanda yararlı değildir.
Kullar arasında Esma-ül Hüsna'dan sabur ismi şerifi nail olanlar, engeller ve zorluklara karşı sabırlı olan, şikayette bulunmayan ve üzülmeyendir. Aslında sabır, insanın Allah'a olan sevgisini yoğunlaştıran ve Allah'ın lütfu, rahmeti, ihsanı ve mağfiretini insana hediye eden ve onu kitap ve sünnet üzerine sabit ve kararlı kılandır. Kendisinin de sabur ismi şerefiyle donatan sabırlı insan, ilahi renklere bürünerek onun sevdiği kula dönüşüyor.
Örneği ise Allah'ın peygamberi Hazreti Yakup aleyhisselamdır. Büyük mal ve servete sahip olan Hazreti Yakup aleyhisselam tüm mal varlığını kaybetti. Hatta tüm evlatları da aniden öldüler ve kendisi de ağır bir hastalığa yakalandı. Fakat tüm bu musibet ve zorluklar o hazretin yine Allah dergahına şükretmesini engelleyemezken hatta daha fazla duada ve münacatta bulunmasını sağladı. Bu yüzden ilahi hikmet gereği ondan alınan tüm nimetler tekrar kendisine geri verildi.
Sa'd suresinin 43 ve 44. ayetlerinde ise şöyle okuyoruz. Biz ona tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahiplerine bir öğüt vurmak üzere ailesine ve onlarla birlikte bir o kadarını bahşettik. Gerçekten biz Eyyub'u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu. O Allah'a çok yönelen bir kimseydi. Ve tabii ki sabrın mükafatı ilahi mağfiret ve ebedi cennete girmekten daha az bir şey değildir.
Unutmayalım ki Kur'an ve itret kültüründe her iyi amel veya hayırlı işin belirli ve kesin bir ödülü vardır. Fakat Zümer suresinin 10. ayetine göre kıyamette sabrın ve sabır olanların ödülü ölçülemeyen ve sınırsızdır ve sabırlı olanlar ise mükafatlarını hesapsızca alırlar. Allahu Teala Ra'd suresinin 24. ayetinde şöyle buyuruyor. Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir.
Sabrın ilahi evliya ve peygamberlerin seçkin sıfatlarından biri olduğu gibi onların bazıları sabrın en bariz örneklerindendir. Örneğin Resulullah'ın muhaliflerinin tekzipleri, alay etmeleri ve eziyetleri karşısındaki sabrı gibi. Fakat tüm bunlara rağmen Allah o hazreti daha büyük bir sabır olan sabr-ı cemile davet ediyor. Maarif suresi 5. ayetinde şöyle okuyoruz. Ey Muhammed, sen güzel bir şekilde sabret. Aslında güzel sabır anlamında olan sabr-ı cemil, zor olaylar ve ağır denemelere karşı insan ruhunun genişliği ve kişiliğinin göstergesidir. Sabr-ı cemilin en güzel örneklerinden biri Hazreti Zeynep Kübra selamullahi aleyhadır.
İslam dünyasında bu seçkin kadının kişiliği zorluklara ve acılara, özellikle kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamın Kerbela kıyamı sırası ve ardından yaşananlara karşı direnmek ve sabır kelimesiyle yorulmuştur. Bu sabır ve direniş Hazreti Zeynep-i Kübra'nın güzel bakış açısından kaynaklanıyor. Zira Kerbela kıyamı ardından Yezid'in o hazrete, acaba Allah'ın size ne yaptığını ve Kerbela'da başınıza neler geldiğini gördün mü sorusuna karşı Yezid'e şöyle buyurdu. Ben güzellikten başka bir şey görmedim. Bu anlam yüklü cümle Hazreti Zeynep sallallahu aleyha'nın sabır seviyesi ve o hazretin her zaman ilahi kaza ve kadere teslim olduğu ve asla ilahi dergaha şikayette bulunmadığı ve rızasının azametini gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, sohbetimizin son dakikalarında sizlere Cevşen-i Kebir duasının 57. bölümünü aktarmak istiyoruz. Allah'ım, ben ismin hürmetine sana el açıyorum. Hacetlerimi senden diliyorum. Ey çok affeden, ey çok bağışlayan ve ey çok sabreden, ey kullarının amellerini karşılıksız bırakmayan, ey çok şefkatli olan, ey çok merhametli olan, ey kendisinden dilekte bulunulan, ey salih kullarını çok seven, çok sevilen, ey münezzeh, ey mukaddes. Münezzehsin sen, ey kendisinden başka ilah olmayan. İmdat, imdat, kurtar bizi ateşten ey Rabbim.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizlere www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi turkish@ws.irib.ir adresinden programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.